Ayrım 26.
Devletçiliğin uygulayıcıları da ilginçtir. Örneğin uygulamanın ilk zamanlarındaki iktisat vekili Mustafa Şeref inanmış bir liberaldir. Onun yerine geçen Celal Bayar da İş Bankası'nın kurucusudur. Bütün uygulamaya yön veren Atatürk'ün ise başından itibaren özel teşebbüsü tutmuş ve ölünceye kadar bu prensibi tatbik etmiş. Bir kişi olduğunu kendi anlattıklarına ek olarak en yakın çalışma arkadaşı İsmet Paşa da söylemektedir. Devletçilik aslında bir gereksinmenin sonucuydu. Bu nedenle de başarılı oldu. Birinci ve ikinci sanayi planları önemli yatırımların devlet eliyle gerçekleştirilmesini sağladı. Aslında Türkiye'deki burjuvazinin güçsüzlüğü olayından doğan devletçilik bir anlamda kökleri 1840'lara dek geri giden uzun bir düşünce geleneğinin de sonucuydu. Bu açıdan yeni ideolojinin bir parçasını da oluşturuyordu. Devletçiliğin ardında yatan bir başka olay halkçılık ve laiklik gibi ilkelerin ekonomik kalkınma sorununu çözmekte başarısız kalmasıydı. Halkçılığın ardındaki dayanışmacılık ilkesi de ekonomik gelişme için gerekli işlevi yapamayınca devletçilik ortaya çıktı. Dolayısıyla Batı'nın 18 ve 19. yüzyıllarda geçirdiği dönemleri hızla aşmak için devletçilik ilkesi uygulamaya kondu. Böylece bir yandan devlet girişimleri gerçekleştirildi, öte yandan eksik olan özel girişimcilik desteklendi ve Türk burjuvazisine destek sağlandı. 6. Devrimcilik. Birbirini bütünleyen ve tamamlayan altı ok içinde devrimcilik ilkesi en farklı ilkedir. Bunun iki nedeni vardır. Birinci neden devrimcilik teriminin ilk önce inkılapçılık biçimindeyken sonradan dilde özdeşme ile birlikte devrimcilik olmasıdır. Biraz aşağıda açıklayacağım gibi aslında bu Atatürk'ün anlayış ve isteğine uygun bir değişiklik olmakla beraber birçok sorunlar da yarattı. İkinci neden ise devrimcilik ilkesinin bütün öteki ilkeler gibi mevcut durumu belirleyen, saptayıcı bir özelliğinin yanında değişmeyi ve geleceği de kapsayıcı ikinci bir dinamik anlamının bulunmasıdır. Önce çok kısaca devrimcilik ilkesinin son özelliğinin ikili anlamına işaret etmek doğru olur. Birinci anlamda devrimcilik, mevcut yapının yani gerçekleştirilmiş bulunan laik, devletçi, milliyetçi, halkçı, devrimci Türkiye Cumhuriyeti'nin korunması amacını taşıyordu. Bu anlamı ile Türk devriminin geriye dönüşünü engelleyici bir koruma işlevi yapıyordu. İkinci anlamda devrimcilik ise Türk devrimini temel ilkeleri yönünde ileri götürme görevini içeriyordu. Bir başka deyişle yalnız mevcudun ve gerçekleştirilenin korunması ile yetinmeyerek Türk devrimi zamanın gerçeklerine ve çağdaş gelişmelere göre temelinde yatan ilkeler doğrultusunda daha da ileriye götürülecekti. Bu ikili anlamı saptadıktan sonra bunların özellikle ikincisinin irdelenmesini daha sonraya bırakın, şimdi terim değişikliği konusuna dönelim. Atatürk'ün devrim anlayışı. Yıl 1933'tür. Cumhuriyetin 10. yılı. Yine sofra toplanmış, tartışmalar başlamıştır. 10 yıllık durum gözden geçirilmektedir. Konu inkılaplardır. Terimler ve kavramlar üzerinde durulur. Sonrasında Afet İnan şöyle anlatıyor. Uzun ve istifadeli konuşmalar sırasında Atatürk bazen dinliyor, bazen kendisi uzun uzun konuşuyordu. Fakat her zaman olduğu gibi mefhumların tarifleri üzerine formüller aramıştı ve ısrarla inkılap kelimesinin lügat manasından gayri Türk inkılapları yönünden tarifi, izahı istenmişti. İnkılap kelimesinin diğer batı dillerindeki karşılığı aranmıştı. İşte o gecenin tarihini taşıyan kurşun kalemiyle yazdığım bir not elimde. Bir sayfasına sadece soru işaretiyle yazdığım kelime şu, istihale mi? Fakat iyice hatırlamıyorum ki Atatürk istihale veya inkişafı inkılaplarla kabul etmiyordu. Revolution ve evolution kelimelerinin lügat manası yanında bizim inkılaplarımızın izahlı bir tarifi olmalıydı. Görüldüğü gibi Atatürk hem revolution hem de evolution'ı kapsayan bir terim arıyor. O zamanın terminolojisini anımsarsak inkılap teriminin ihtilal terimini de kapsayan daha geniş anlamlı toplumsal ve ekonomik içerikli biçimde kullanıldığını görürüz. Nitekim bakın Afet İnan nasıl sürdürüyor anlatışını. Bu kanaat belirdiği vakit Atatürk'ün aynen söylediklerini 3 paragrafta şöylece tespit etmiştim. 1. İnkılap mevcut müesseseleri zorla değiştirmek demektir. 2. Türk milletini son asırlarda geri bırakmış olan müesseseleri yıkarak yerlerine milletin en yüksek medeni icaplara göre ilerlemesini temin edecek yeni müesseseleri koymuş olmaktır. Afet İnan bu tanımdan sonra somut örnek olarak verilenleri de şöyle not etmiş. Bir çizgiden sonra not ettiğim kısımlar da şudur. Devlet hayatında inkılap, içtimai vaziyetimiz de dahildir. Laiklik, kanuni medeni, demokrasi. Bu satırlardan da açıkça anlaşıldığı gibi Atatürk'ün kafasındaki anlam yalnız ihtilal ya da yalnız inkılap ile karşılanamıyor. Birinci not ettirdiği nokta ihtilal, ikinci not ettirdiği husus ise inkılaptır. Gerçekten de Türk devrimi dediğimiz olay hem ihtilali hem de inkılabı kapsar. İşte bu açıdan yeni bir terim olarak devrimcilik teriminin bu her iki kavramı da kapsayıcı bir anlamla kullanılıp geliştirilmesinin Atatürk'ün anlayışına daha uygun düşeceğini başta belirtmiştim. Fakat yine de terim değişikliğinin getirdiği bazı sakıncaları görmezlikten gelemeyiz. Çünkü devrim sözcüğü zaman zaman daha dar anlamda, yalnız ihtilal anlamında da kullanılmaktadır. Ya da Atatürk devrimleri sözünde olduğu gibi yalnız Cumhuriyet sonrası gerçekleştirilen reformlar anlamında da kullanılır. Biz burada devrimcilik ilkesinin hem ihtilal hem de inkılap anlamında olduğunu belirtelim. Daha sonra da mevcut yapıyı geriye dönüştüren korumakla temel ilkeler çerçevesinde ileri götürmek olan ikili işlevini bir kez daha vurgulayalım. CHP'nin İnönü'den sonraki lideri ikinci işleve sürekli devrimcilik diyor. 1935 yılında gözden geçirilerek yeniden kabul edilen programdaki inkılapçılık ilkesi ilginçtir. Olumlu tanımdan önce olumsuz tanımla işe başlar. Parti, devlet idaresinde tedbir bulunmak için tedrici ve tekamülü prensiple kendini bağlı tutmaz. Parti, milletimizin birçok fedakarlıklarla yaptığı inkılaplardan doğan ve inkişaf eden prensiplere sadık kalmayı ve onları müdafaa etmeyi esas tutar. Program önce inkılapçılık ilkesinin yavaş yavaş ve devrimci bir biçimde davranış için gerekçe yapılamayacağını vurgulayarak işe başlıyor. Ardından da inkılaplardan doğan ve değişen prensiplerden söz ederek günün koşullarına göre değişen bir devrimcilik anlayışını vurguluyor. Aşağıda şu satırlar 1935 yılındaki anlayışın 1980'lere göre yorumlanmasını yansıtmaktadır. CHP, çağımızdaki gelişmenin gereği olan sanayi devrimini bunalıma yol açmaksızın hızlandırırken, bu devrimin de ötesindeki ve çağdaş uygarlık düzeyinin üstündeki üretim biçimine ve ilişkilerine toplumu önceden hazırlamaya, zorunlu olmayan evreleri bilimsel, teknolojik ve siyasal atılımlarla aşarak o yöndeki toplumsal dönüşüm sürecini kısıtlamaya çalışır. Aslında tedrici ve tekamülü prensiple kendini bağlı tutmaz ilkesinin yorumu olan yukarıdaki satırlar, çağdaş toplum bilimin her toplumun mutlaka kendinden önceki toplumların gelişme aşamalarını teker teker aşmak zorunda olmadığına ilişkin bulgularına da uygundur. 4. Kemalist ideoloji. Bugüne dek Kemalizm ya da Atatürkçülük denilince akla hemen ünlü Altıok gelmiştir. Bunun en önemli nedeni hiç kuşkusuz başarıyla tamamlanmış bir bağımsızlık savaşından sonra en önemli sorunun yeni bir devlet, yeni bir toplum yaratmak olmasıydı. Bir başka deyişle bağımsızlık savaşının kazanılmış olması bu savaşa ilişkin çaba harcanmasını gerektirmiyordu. Oysa yeni cumhuriyetin önünde başka bir kazanılacak savaş vardı. Yeni bir toplum yaratma savaşı. Bu nedenle artık Atatürk denilince de Atatürkçülük denilince de akla yeni toplumun temel ilkeleri olan altı ok gelmeye başladı. Çünkü bu altı ilke yeniden biçimlendirilen bir toplumu kurmak için Mustafa Kemal Atatürk tarafından verilen direktifler niteliğindeydi. Ayrıca Mustafa Kemal'in gerek meclisi daha rahat denetlemek, gerekse halkı eğitmek için kurmuş olduğu parti, bu yeni toplumu yaratma çabasında bu ilkeleri oluşturdu, geliştirdi ve ifadelendirdi. Atatürk'ün sağlığındaki son kurultayda da hepsini Kemalizm yolu olarak adlandırdı. Böylece o günlerdeki dil devrimine koşut olarak kendi ismini de Kemal olarak kabul eden Atatürk'ün isteğine de uygun bir biçimde yazılmış bulunan bir izim ortaya çıktı. Unutmayalım ki o yıllar dünya üzerinde ciddi izimlerin yaşadığı yıllardır. Sovyetler Birliği'nde komünizm, Almanya'da nazizm, İtalya'da faşizm en şanlı ve en etkin dönemlerini yaşamaktadır. Bu izimlere karşı gerçekten tüm dünyaya ezilen ülkeler bakımından önderlik etmiş olan Türk devrimini de bir izme kavuşturmak, gerek aydınların gerekse Atatürk çevresindeki başarılı devrimcilerin en büyük arzusudur. Bu yalnız yapılan devrimin tarih ve insanlık önünde onanması ve onaylanması arzusunun belirtisi de değildir. Bağımsızlık savaşından sonra yeni toplumu çevresinde seferber edebilecek yeni bir ideolojik odak noktasına duyulan işlevsel bir gereksinmeden de doğmaktadır. Çünkü özellikle serbest fırka deneyi toplumu yeni devletin dayandığı altı ok ki o zamanlar devletçilik de ortada yoktur, çerçevesinde yeterince hareketlendiremediği izlenimini vermiştir. Aslında göz kamaştırıcı karşı emperyalist bağımsızlık savaşını 7 düvele karşı kazanmış olan Mustafa Kemal Atatürk bir doktrin adamı değildi. Nitekim Kadro Dergisi'nin imtiyaz sahibi Yakup Kadri Karaosmanoğlu kendisine "Paşam bu partinin doktrini yok" dediği zaman ona verdiği yanıt "Elbette yok çocuğum" der, "doktrine gidersek hareketi dondururuz" olmuştur. Sanırım ideoloji ve Türk devrimi konusunda en önemli yargılardan birini Şevket Süreyya Aydemir vermiştir. Atatürk bir doktrin adamı ve halk fırkası bir doktrin partisi değildi. Ama Milli Kurtuluş Hareketi'nin çağın akışından, Türkiye'nin yapısından gelen ve bir inkılaba fikir temelleri olabilecek ideolojik unsurları vardı. İşin ilginç yanı, bir yandan Aydemir ve arkadaşlarının kadro eylemi içinde, öte yandan Recep Peker'in CHP içinde Atatürk'ün eylemine bir doktrin yaratmak için olağanüstü çaba harcamalarıdır. Üstelik her iki taraf da işin öneminin ve aralarındaki rekabetin farkındadır. Hele resmi ideolojiyi üretmeye çalışan Recep Peker, kadrocuları amansız bir düşman ilan etmiştir. Hemen her vesileyle onları Atatürk'e şikayet eder, zaten işin daha başında o zaman CHP milletvekili olan Yakup Kadri, parti disiplinine aykırı davranmamak için gidip de parti genel sekreteri olan Recep Peker'e Atatürk devrimlerinin fikri ve ilmi izahını yapacak, daha doğrusu CHP'nin avantgard, öncü organı vazifesini görecek bir dergi çıkarmak istediğini söylediği vakit, Recep Peker genel sekreterlik odasının pencere camlarını sarsan bir şekilde bağırarak "Bu selayeti nereden alıyorsun? Böyle bir organı çıkarırsak ancak biz çıkarabiliriz vesaire vesaire" diye gürül gürül gürlemişti. Bir yanda Marksçılıktan esinlenen fakat Türk Komünist Partisi'nden ayrılmış olan kişilerce kurulmuş olan kadro, öbür tarafta faşizme yaklaşan sınırlarda dolaşan bir genel sekreterin etkisinde CHP. İşte toplumu yeni hedeflere doğru seferber edecek bir ideoloji böyle bir etkileşim içinde oluşturulmaya çalışılıyordu. Kemalist ideoloji ve kadro. Gerçekten bir an durup düşünmek gerekir. Acaba kadro hareketiyle Kemalist ideoloji gerçekten birbiriyle uyuşmaz iki akım mıydı? Yoksa olayı kendilerini Mustafa Kemal'den daha Kemalist sayanların işgüzarlığı mı bu noktaya getirmişti? Çünkü hepimiz biliyoruz ki bir zamanlar Başvekil İsmet Paşa'nın devrimcilik konusunda makale yazacağı kadar Atatürk'e yakın olan dergi, sonunda imtiyaz sahibi Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun yurt dışına tayin olmasıyla hukuken olmasa bile fiilen iktidar tarafından kapatılmıştı. Aslında Kemalizm ile kadro hareketi arasındaki ilişkiyi kişilerin davranışlarında değil toplumdaki koşullarda aramak daha doğrudur. Daha önce de işaret ettiğimiz gibi Kemalizmin temel öğesi tam bağımsızlıktı. Bunun somut olaylara yansıması ise karşı emperyalizm biçiminde ortaya çıkmıştı. Temelinde akılcılık ilkesinin yattığı batılılık da Kemalizmin öteki temel öğesiydi. Şimdi bu çerçevede 1930'lara baktığımızda şu görüntüyle karşılaşıyoruz. Atatürk ve devrimci kadrosu baştadır. Dolayısıyla tam bağımsızlık ilkesi güvence altındadır. Bir başka deyişle hürriyet ve istiklal benim karakterimdir diyen liderin cumhurbaşkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin tam bağımsızlığını yeterince güvence altına almıştır. Karşı emperyalizm ise zaten kazanılmış olan bağımsızlık savaşı sonunda gündem dışında kalmıştır. Çünkü o dönemde toplumdaki bilinç düzeyi emperyalizmi ancak sıcak savaş içindeki bir saldırı biçiminde algılamaktadır. Kazanılmış bir bağımsızlık savaşından sonra üstelik de Batı dünyasının eşit bir ülkesi olmaya çalıştığımız dönemde toplumda karşı emperyalist çığlıkların yükselmesi pek beklenecek bir şey de değildir. Bu gerçeğe karşın yine de Musul meselesinde İngiltere'ye karşı savaş çığlıkları duyulmuş ama bunun sonu gelmemiştir. Bu çerçeve içinde güncel görev 600 yıllık bir dinsel geleneksel imparatorluk yapısından çağdaş bir ulusal devlet yaratma çabası olarak gözükmektedir. Bir başka deyişle karşı emperyalizm ve tam bağımsızlık kazanılmış hedefler, batılılaşma ise ulaşılacak hedef niteliğindedir. İşte bu nedenle mevcut iktidar tarafından biçimlendirilen Kemalizm ancak altı ok çerçevesinde kalmış bir ideoloji güncel gereklere kurban edilmiştir. Çağdaş bir toplum yaratma görevinin ağırlığı, Cumhuriyet Halk Partisi ve onun kadrolarını Kemalizmi evrensel bir yoruma kavuşturmaktan alıkoymuş, dünyaya karşı emperyalizm konusunda önderlik eden bir eylemi Türkiye'nin sınırları içinde hapsetmiştir. Çünkü altı ok ile belirlenen altı ilke, dünya siyasal tarihine yeni katkılar getiren değil, Batı'nın ulaştığı noktaya daha çabuk varmayı amaçlayan bir kestirme yol reçetesidir. Güncel gereklere göre sağı solu budanarak ve güdükleştirilerek ortaya atılan ideolojinin Kemalizm adı altında bile olsa kendinden beklenen işlevi yerine getirmesi olanaksızdı. Nitekim Atatürk'e duyduğu inançtan dolayı kendi siyasal partisini bile terk etmiş olan Vedat Nedim Tör bu konuda şöyle diyor. Kemalizmi memleketimizin ve bütün gelişmekte olan ve milli kurtuluş hareketlerini yapmış olan memleketler için en ileri fikir sistemi olarak tevdin etmedikçe, yani derleyip toparlamadıkça, gençlik daima sağa sola bocalayacaktır. Ne yazık ki Kemalizm gerçek fikir sistemini kuramamış, törensel bir etiket olarak kalmıştır. Bir bütün olarak Kemalist ideoloji. Kemalizmin tam bağımsızlık ile karşı emperyalizm bir kenara bırakılarak ekletik bir kestirmecilik biçiminde formüle edilmiş olması suçu ister Recep Peker'in isterse başkalarının olsun Türk devriminin en büyük talihsizliği olmuştur. Bu talihsizliğin ilk görünümü ortaya çıkmıştır. Birinci görünüm evrensel bir eylemin Mustafa Kemal Atatürk'ün eyleminin dünyaya örnek olacak bir ideolojik çerçeveye oturtulmamış olmasıdır. Bu yüzden emperyalizme karşı savaşan ülkelere yeterince ışık tutulamamış, böylece Atatürk tarihte ve dünyada layık olduğu yere gereğince oturtulamamıştır. İkinci görünüm ise bizim bakımımızdan daha da önemlidir. Vedat Nedim Tör'ün tabiriyle beceriksiz politikacıların elinde törensel bir etiketten ileri geçemeyen Kemalizm, bir türlü toplumun toplum bilimsel anlamda seferber edilebilmesi için yeterince kullanılamamıştır. Daha ileride nedenleri üzerinde ayrıntılı bir biçimde duracağımız bu noktayı şimdilik yalnızca işaret etmekle yetiniyor ve Kemalizmin asıl kapsamı ile topluma Kemalizm adı altında sunulan ekletik ve güdük bir ideolojinin gerçekle çeliştiğini vurguluyorum. Kemalizmin güdükleştirilmesi ve yozlaştırılması günümüz Türk toplumunun yakınından tüm kötü niteliklerini doğurmuştur diyebilirim. İşte tam bu noktada kadro eylemiyle Kemalizmin ilişkileri ortaya çıkmaktadır. Kadro eylemi, topluma resmi görüş adına sunulan ideolojinin evrensel ve ulusal tüm eksikliklerini tamamlayarak gerçek bir Kemalist ideolojiyi oluşturmak çabasındaydı. Buradaki gerçek sözcüğünün altını iki kez çizmek istiyorum. Kadro eyleminin topluma sunmak istediği ideoloji, bir kez Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünceleri bakımından gerçeğe daha uygundu. İkinci olarak da ideoloji niteliğiyle toplumu bir arada tutacak ve belli bir değişim, dönüşüm için seferber edecek, hareketlendirecek niteliklere sahip olması bakımından gerçekti. Yani hem Mustafa Kemal Atatürk'ü daha geniş kapsamlı ve doğru olarak yansıttığı için gerçekti, hem de bir ideolojiden beklenen işlevleri yerine getirebildiği için gerçekti. Bakınız bu noktada değerli tarihçi ve toplum bilimcimiz Şerif Mardin ne diyor? Kemalizm içinde çağdaşlaşmanın örgütsel seferber edici yönüne dikkat eden tek akım, içinde Marksçı eylemlerinde yer aldığı Kadro'nun 1931-1934 yayımlanmasıydı. Gerçekten de Kadro iki işlevi bir arada yapmaya çalışıyordu. Birinci olarak psikolojik ve sosyal psikolojik açıdan bir devrim ruhu yaratmaya çalışıyordu. İkinci olarak da Türk devriminin evrensel boyutlarda yorumunu ortaya koymak için çaba harcıyordu. Üstelik her ikisinde de çok başarılıydı. İdeolojinin psikolojik boyutları. Örneğin Şevket Süreyya, Kadro'nun birinci sayısında Pesimist, ikinci sayısında ise İnkılap Heyecanı, Antuziyazm adlı iki makale yayınlamıştı. İnkılabın psikolojisi üst başlığı ile bütünleştirilen bu iki makale, Türk devrimine bireysel ve toplumsal psikoloji açısından yaklaşıyordu. Pesimist adlı yazıya şöyle giriyor Şevket Süreyya. İnkılap cephesi, harp cephesi gibidir. Burada da iki taraf çarpışır ve bu çarpışanlar iki tarafın yalnız fizik ve teknik kuvvetleri değildir. İnkılap cephesinde de tıpkı harp cephesinde olduğu gibi bütün enerji şekilleri ve bütün vasıtalar bir maksat için seferber edilir. Psikoloji mücadeleye karışır, fikriyat işe müdahale eder. Hülasa zahiren harekete geçen elle tutulur kuvvetlerin taktiği ve stratejisi arkasında iki cephenin bütün ruhi ve manevi elemanlarının da birbirlerine karşı amansız bir hayat memat cidaline geçtiğini görürsünüz. İşte şimdi Türk İnkılabı da her cephede yere çaldığı düşmanlarının bu cinsten yeni ve sinsi bir hücumuna maruz kalmıştır. Düşman, inkılabımızın psikolojisi üzerine kendi psikolojisini seferber etti. Bu psikoloji pesimizmdir. Türk devriminin psikolojik yönüne nesnel gerçekler ve olumsuz saldırılar açısından yaklaşan Şevket Süreyya, Kadro'nun ikinci sayısında da bu kez olaya olumlu açıdan ne yapılması gerektiği açısından bakıyor. Kendi inkılap heyecanını yapan ve kendi antuziyazmını yaratan bir inkılap, yaşama ve mücadele etme kuvvetlerinin en emin ve müessirini artık meydana getirmiş demektir. Antuziyazm ne anarşik bir ruhun ne de teşkilatsız bir cemaatin kendi insiyaklarına tabi olarak coşması ve taşması demek değildir. Böylece Kadro bir yandan Türk devrimini bir toplumsal seferberlik ruhuna dönüştürmeye çalışırken, öte yandan da onu evrensel boyutlarıyla ortaya koymak için çaba harcıyordu. Şu satırlar ikinci sayının girişinden alınmıştır. Milli Kurtuluş İnkılabı'nı noksansız ve bütün diğer mazlum milletlere örnek bir surette tamamlamaya çalışan Türkiye'de herkes milliyetçilik yüzüğünün yalnız kendinde olduğu iddiasındadır. Milli mücadeleden bergüzar kalan yüzüğün kıymetini bu kadarı bile teyit ediyor. Yalnız tarihin hür, müstakil ve müsavi haklı milletlerin doğuşuna gebe kaldığı o büyük günlerde yüzüğü inhizar altına almak kimsenin aklına gelmez. Onu her değerli cephe neferinin parmağında hadisenin kendisi takardı. İddia zaten yoktu, hareket zaten esastı, zaten bütün inkılap cephesi yapanlardan ibaretti. Cephenin bugünkü durgunluğu kimseyi aldatmasın, inkılap bütün hızıyla devam ediyor. Yapının en çetin muvazene hesaplarını tatbik etmek sırası gelmiştir. İnkılabın öylece fikriyatını yapmak lazım ki, cihana tezatsız yeni milleti vermek için canından kanamaya katlanmış olan Türk milleti, bu işte herhangi bir tahiş tebessüsünün kale duvarlarına çarpan bir zehirli ok gibi ikiye bölüneceğinden emin olsun. Kadro hemen Atatürk'e şikayet edilen bu giriş yazısında daha sonra soruyor. Hayiki yüzük kimdedir? Kadro bu suale millet davasına bağlı olmasındaki ileri şuur ve ileri imanla cevap vermediği daima tercih edecek ve tahiki yüzüğün kimde olduğunun tayinini Türk münevverliğine ve Türk tarihine bırakacaktır. Soruya kadrocuların üslubu içinde yanıt vermek gerekirse hakik yüzük hiç kuşkusuz kadrodadır. Kemalist ideoloji dar görüşlü kişilerin elinde oyuncak edilmeseydi bugün Türkiye'nin görünümü mutlaka çok daha farklı olurdu. İdeolojinin evrensel boyutları. Bugün merkez çevre kuramcıları tarafından tüm dünyada toplumsal ve siyasal bilim tartışmalarının gündemindeki birinci sıraya oturtulmuş olan sömürge iktisadı olayına ilk parmak basma onuru kadrocularındır. Bunun en önemli nedenlerinden biri uzun yıllar bağımsız yaşamış bir imparatorluğun Yakup Kadri'nin deyişiyle Westminster'ın pembe derili lordu çatlak tabanlı Anadolu köylüsüne karşı sürgün avı yaptırmasına tanık olmasıydı. Vedat Nedim zaten harp sonu iktisadiyatının üç büyük meselesi var derken sanki günümüze ışık tutuyor. 1. Kapitalist iktisat sistemi yerine komünist iktisat sistemini kurmak. Bunu Rusya halle çalışıyor. 2. Kapitalist iktisat sistemini kurtarmak. Bu işle Akvam Cemiyeti uğraşıyor. 3. Müstemleke iktisadiyatı yerine müstakil millet iktisadiyatı yaratmak. Bu da Türkiye Cumhuriyeti'ne düşüyor. Burhan Asaf, çökmekte olan cihan nizamı adı altında hem dünya kapitalist sisteminin bunalımını hem de Türkiye'nin bu bunalım içindeki yerini çözümlüyordu. İşte tam bu noktada yeniden kulaklarımızı Mustafa Kemal Atatürk'e çevirmeliyiz. Kadro hareketinden yaklaşık 10 yıl önce 1923 yılında başkumandan olarak İzmir İktisat Kongresi'nde yaptığı açış konuşmasında şöyle diyor. Bir milletin doğrudan doğruya hayatıyla alakadar olan o milletin iktisadiyatıdır. Tarihin ve tecrübenin teksif ettiği bu hakikat bizim milli hayatımızda ve milli tarihimizde tamamen mütecellidir. Hakikaten Türk tarihi tetkik olunursa itila, inhitat esbabının iktisadi mesailinden yükselme ve çökme nedenlerinin iktisadi sorunlarından başka bir şey olmadığı derhal anlaşılır. Tam bir ekonomik tarih görüşünü yansıtan bu sözler kadrocuların savundukları görüşün adeta felsefesini oluşturuyordu. Hele şimdi aktaracağım söz sanki kadro hareketinin yönü için bir direktif niteliği taşıyordu. İstiklali tam için şu düstur vardır. Hakimiyeti milliye, hakimiyeti iktisadiye ile tahsin edilmelidir. Yani tam bağımsızlık için şu ilke var. Ulusal egemenlik, iktisadi egemenlik ile desteklenerek sağlamlaştırılmalıdır. Değerli araştırıcı Ömür Gezgin'in kadrocular için yaptığı şu çözümleme, yalnız Atatürk ile aralarındaki koşutluğu değil, bugünkü merkez çevre kuramcılarının da çekirdeğini nasıl oluşturduklarını açıkça ortaya koymaktadır. Kadroculara göre 20. yüzyılın temel çelişkisini oluşturan sanayileşmiş ülkeler ile bu ülkelerin sömürgesi ve yarı sömürgesi durumundaki ülkeler arasındaki çelişki, ulusal kurtuluş savaşlarını başarıyla sonuçlandıran ülkelerde de modern tekniğin üretici güçlerin kurulmasıyla çözümlenecektir. Yani modern tekniğin dünya ölçeğinde tüm uluslar arasında eşit dağılımıyla ancak çelişki ortadan kalkabilecek yeni bir dünya nizamı kurulabilecektir. Tekniğin eşit dağılımı, teknik ile tekniğe sahip oluş biçimi arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi ise gelişmiş ülkelerdeki tekniğin yeniden uluslararası dağıtımını değildir. İzlenecek yol, bağımsızlığını kazanan ülkelerin kendi üretici güçlerini geliştirmeleri olacaktır. Gelişmiş kapitalist ülkelerdeki sınıf çatışmaları da yukarıda değindiğimiz iki değişik görüşe uygun olarak ya sömürgecilik düzeninin ortadan kalkmasıyla kendiliğinden son bulacaktı eğer sınıf mücadelelerinin temelinde sömürgelerden aktarılan değerlerin paylaşılması yatıyorsa ya da gelişmiş ülkelerin kendi kanuniyetlerine göre yani üretim araçları üzerindeki özel mülkiyetin bir devrim yoluyla toplumsallaştırılması ile ortadan kalkacaktır. Aslında soğukkanlı bir değerlendirme yapıldığında 1980'de kullanılan terimlerle kadrocular Mardin'in dediği gibi Marksçı değil, revizyonisttirler ve bunu Kemalizmin parlak başarısıyla kanıtlamaya çalışmaktadırlar. Bir başka deyişle Atatürk'ün başarıları çerçevesinde dünya gerçeklerini de geri teknoloji ülkelerinin gözlüğüyle algılayarak yeni bir yorum getirmektedirler. Getirdikleri yorumun haklılığını da Türk devrimi örneğine dayanarak kanıtlamak istemektedirler. Kemalist ideolojinin gerçek niteliği ve dünya. Kemalist ideoloji tam bağımsızlık ve batılılık ilkeleri çerçevesinde karşı emperyalizm ve altı ok ile belirlenir. Ne yazık ki Türkiye'deki resmi ideoloji Kemalizmi önce yalnızca altı oka indirgemiş, daha sonra da bu altı ilkeyi genel anlamdan tümüyle saptıracak yorumlara konu yapmıştır. Oysa Kemalist ideoloji öğeleri birbirinden ayrılamayacak bir bütündür. Tam bağımsızlık bir yana bırakılınca batılılık ilkesi bir batı kuyrukçuluğuna dönüşme eğilimini göstermiştir. Daha sonra cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve devrimcilik ilkeleri de birbirlerinden soyutlanarak tek tek ele alınıp yorumlanınca durum iyice karışmış ve Kemalist ideoloji tümüyle temel ekseninden kaydırılmıştır. Bunun sonunda da kaçınılmaz yozlaşma ortaya çıkmış, toplumun benimsediği Atatürk ilkeleri ile toplumun benimsemediği Atatürk ilkeleri gibi yapay ve Kemalizmi saptırıcı ayrımlardan söz edilmeye başlanmıştır. Oysa Kemalizmin batılılık anlayışı tümüyle akılcı bir yaklaşıma ve siyasal, ekonomik, kültürel bir tam bağımsızlık anlayışına dayalıdır. Altı ok ancak bu çerçeve içinde bir anlam taşır. Kemalizm gerçek içeriğiyle anlaşıldığı zaman bu izmin Mustafa Kemal Atatürk zamanındaki yol gösterici, bütünleştirici ve toplumu yeni hedeflere doğru seferber edici niteliklerinin 1980'ler Türkiye'si ile birlikte tüm ezilen uluslar açısından da sürdüğü açıkça görülür.